إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle bir takım müşriklerin Kur'an hakkında insan sözü dediklerini ve bunu kendisi uyduruyor dediklerini bize haber etmişti. Elbette ki bir şeyler söyleyecekler. Elbette hakikatlerin önüne set olabilmek için, kendi saltanatlarını kaybetmemek için elbette ki bir şeyler söyleyecekler. Hiçbir iftira atmasalardı, ona şaşmak icap ederdi. Mutlaka maksadı şudur diyecekler. Mutlaka Hazreti Peygamber hakkında bu Kur'an'ı kendisi yazıyor diyecekler. Birilerinden yardım alıyor diyecekler. Çok şeyler söyleyecekler. Hakikatin önüne set olmaya çalışacaklar kendi saltanatlarını koruyabilmek için. O düzenleri bozulmasın diye, o sistemleri bozulmasın diye, o bozulasıca düzenleri bozulmasın diye hakikati anlatanlara bir takım kulplar takacaklar. Allah Azze ve Celle onlara cevaben buyurur ki Allah hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir, batılı mahveder, yok eder. Eğer bu kulumuzun söylemiş olduğu şey Allah adına söyledikleri eğer batıl bir şey olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle onun gerçek yüzünü ortaya çıkartır ve söylediklerinin gerçek olmadığını size ispat ederdi. Çünkü batılı mahvetmek Allah'ın üzerine bir vazifedir. Hakikatleri yerleştirmek Allah'ın vazifesidir. Eğer Allah Azze ve Celle bu şekilde davranmıyorsa, eğer onun söylediklerini rezil etmiyorsa, onun söylediklerini yok etmiyorsa, kendi sözleriyle onun söylediklerini mahvetmiyorsa demek ki o batıl değildir. Eğer batıl olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle onu da yok ederdi. Nice ideolojileri yok ettiği gibi. İnsanlar bir takım şeyler ortaya atarlar. İdeolojiler geliştirirler, felsefeler geliştirirler ve Allah Azze ve Celle onların geliştirdiği felsefeleri yok eder. Kendilerince doğru söylediklerini zannediyor olabilirler. Kendilerince insanlara doğru yolu gösterdiklerini de düşünebilirler. Ama Allah Azze ve Celle katında o şey yanlış ise Allah onu mutlaka yok edecek, onun batıl olduğunu ortaya koyacaktır. Birçok ideolojiler ve felsefeler çökmedi mi? Bunlar ne ile çökertildi? Allah kendi kelimeleriyle hakikati ortaya koydu. Kur'an ile hakikati ortaya koydu ve bunların yanlışlığını ispat etmiş oldu. Tevrat hak idi. Fakat sonra ona batıl karıştırıldı. İnsan sözleri ona bulaştırılınca Allah Azze ve Celle Zebur'u göndermedi mi? Sonra insanlar onu da bozdular. O da haktı. Fakat onun içerisine de batılı karıştırdılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle İncil'i göndermedi mi? Daima ne zaman hakkın içerisine batılı karıştırılmışsa Allah müdahale etmiş ve kendi kelimeleriyle, kendi kitabıyla müdahale etmiş ve hakikatleri ortaya koymuştur. İncil de hak idi. Ve sonra onun da içerisine bir takım batıllar karıştırıldı. Ve Allah Azze ve Celle kitabını göndermek suretiyle, Kur'an'ı göndermek suretiyle o batılları da mahvetmedi mi, yok etmedi mi? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olduğunu, Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediler. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabıyla bunun yanlış olduğunu göstermedi mi? Onun da kullardan bir kul olduğunu ispat etmedi mi? Kendi kelimeleriyle bütün batılları hepsini yerle bir etmedi mi? Onlar İsa ölüleri diriltiyor, o halde ilahtır dediler. Tanrı olmasaydı buna gücü yetmezdi dediler. Bir batıl ortaya attılar. Saptılar ve saptırdılar. Ve Allah Azze ve Celle de bunu kendi kelimeleriyle yok etmedi mi? Eğer İsa Tanrı olsaydı yemek yer miydi? İsa da annesi de yemek yiyorlardı buyurdu. Kelimeleriyle bu şekilde o batılı yok etmedi mi? Allah Azze ve Celle daima bütün meselelerde batılı kendi kelimeleriyle yok eder. Çünkü Kur'an ve Kur'an'dan evvel gönderilmiş olan tüm kitaplar hakikatleri ortaya koyarlar ve hakikat ortaya konulduğu zaman yanlışın yanlış olduğu anlaşılmış olur. Bu şekilde Kur'an bize batılın batıl olduğunun ortaya konulmasının Allah'ın kelimeleriyle olacağını ifade eder. İnsan kelimeleriyle değil, o halde batılı yok etmek isteyenler, hakkı hakim kılmak isteyenler, Allah'ın kelimelerine müracaat edecekler. Allah'ın kitabına göre konuşacaklar. Allah'ın ayetleriyle batılın üzerine gidecekler ve batılı yok edecekler. Demek ki batılın yok edilebilmesi Allah'ın kelimeleriyle olur. Başkalarının kelimeleriyle değil, insanların sözleriyle değil. Batılı yok etme mücadelesi verenler en çok Kur'an'dan alıntı yapmalılar. Kur'an ile konuşmalılar. Allah'ın ayetleri batılı yok etme konusunda en etkili olandır. Onun için öncelikle ona başvurmalılar. Bütün Müslümanların gündemlerinde daima Kur'an olmalı. Konuşmalarında daima Kur'an'dan alıntılar yapmalı. En çok bildikleri kitap Kur'an olmalı. En iyi bildikleri kitap, en çok okudukları kitap, ezberledikleri kitap Kur'an olmalı. Batılı yok etmek istemiyor musunuz? Batılı yok etmek isteyenler onu Kur'an'la yok edebileceklerini bilmelidirler. Kendi sözleri çok tesirli olmayacaktır. Çünkü insan sözüdür. İnsanların sözleri ne kadar tesirli olabilir ki? Bir başka insanın sözünün yanlış olduğunu ortaya koyan da bir insan ise sen de bir insan değil misin demezler mi? Dolayısıyla batılı yok edemeyecektir. Çünkü kendisi de o batılı savunanlar gibi bir insandır. Onun için sağlam bir kaynağa muhtaçtır. Sırtını sağlam bir yere dayamalıdır. Ben şöyle söylüyorum dediği müddetçe batılı yok edemeyecektir. Ama Allah Azza ve Celle şöyle söylüyor dediği zaman, Allah'ın ortaya koymuş olduğu delillerle konuştuğu zaman, işte o zaman batıl yavaş yavaş çökmeye başlayacaktır. Kutsal bir kaynağa dayanmalı. Kendi görüşlerine değil. Çünkü kendisinin görüşleri de muhaliflerinin görüşleri gibi bir insan görüşüdür sadece. O yüzden insanların görüşlerine karşı çıkarken kendisi de bir insan olduğunu unutmamalı. İnsan olarak konuştuğu müddetçe çok tesirli olamayacağını bilmeli. Allah namına konuşmalı. Kur'an ile konuşmalı. Kendi sözünün tesirli olmadığını anlamalı. Allah Azze ve Celle'nin dedikleri tesir edecektir. İşte o yüzden tüm insanlara tebliğ ederken Kur'an ile tebliğ edilmeli. Ve hangi kitabı okursanız okuyun, Kur'an'ın Kur'an'dan daha fazla hiçbir kitaba hakim olmamalısınız. Ve gündelik hayatınızda Kur'an'ın bilgilerini tatbik ettiğiniz müddetçe o aklınızda kalacaktır. Yoksa Allah'ın kelimeleriyle batıla karşı mücadele edemeyeceksiniz demektir. Lazım olduğu zaman aklınıza gelmeyecektir çünkü. Lazım olduğunda o Allah'ın ayetlerinin aklınıza gelmesi onu yaşamanızla mümkündür. Ve Allah Azze ve Celle kendi kelimeleriyle batılı mahveder. Hakkı onun yerine ikame eder. Demek ki hakkı ikame etme mücadelesi verenler Allah'ın kelamıyla bunu yapabileceklerini iyi bilmelidirler. Ey Resulüm, eğer senin söylediklerin de onların söyledikleri gibi bir insan sözü olmuş olsaydı, eğer onlar kendilerini senin seviyende görüyorlarsa, senin gibi söylemeye kalkışsınlar o madem öyle. Madem ki senin söylediklerinin insan sözü olduğunu söylüyorlar, kendilerini sana denk görüyorlar, kendileri de insandırlar, haydi o zaman o Kur'an'ın benzerini getirsinler. Allah Azze ve Celle onlara meydan okumaktadır. 1400 yıldan beri bu meydan okuma devam etmektedir. Madem ki insan sözüdür diyorlar, sana böyle iftira atıyorlar, Allah namına yalan söylediğini iddia ediyorlar. Halbuki sen hayatında kendi namına bile yalan söylememişsin, bunu herkes bilmektedir. Onlar senin Allah namına yalan söylediğini söylerken yalan söylemektedirler. Çünkü kendileri daha düne kadar sana Muhammedül Emin demiyorlar mıydı? Demek ki onlar yalancıdırlar. Onların sana karşı gelirken içlerinde gizli bir günahları var. Hakikatte onlar bu sözlerin insan sözü olmadığını çok iyi bilmektedirler. Hayatı değiştiren, nizamları değiştiren, dünyayı değiştiren bu kitabın bir insan sözü olamayacağını bilmektedirler. Fakat onlar böyle söylüyorlar. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlar. İnsan sözüdür diyecekler ki bu kitaba uymak zorunda olmayacaklar. İnsan sözüdür demeleri gerekiyor. Bu şekilde konuşmaları gerekiyor. Saltanatlarını kaybetmemeleri için böyle konuşmaları gerekiyor. Nefislerine karşı mücadele vermemeleri için, hayatlarını değiştirmemeleri için böyle konuşmaları gerekiyor. İşte ey Resulüm, onlar bu şekilde sana bu iftirayı atarlarken asıl gizli olan mesele bu. Kalplerindeki gizli günah budur. Kalplerindeki gizli niyetleri, maksatları budur. Hakikatte onlar hayatlarını değiştirmek istememektedirler. Yoksa onlar çok iyi biliyorlar senin Muhammedül Emin olduğunu. Fakat onlar hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için böyle iftiralar atmaktadırlar. Sen bunlara karşı sabret ve yoluna devam et. Allah kelimeleriyle hakkı ikame edecektir. Bu ayet aynı zamanda gelecek hakkında da haber vermektedir. Allah Azze ve Celle gelecekle ilgili bize bilgi vermiş oluyor. O günkü müminlere de bilgi vermiş oluyor. Allah batılı mahvedecek ve hakkı da kendi kelimeleriyle, Kur'an ile hakkı ikame edecek, yeryüzünde hakkın gerçekleşmesini, kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bu ayet aslında gelecekten verilmiş olan bir haber de aynı zamanda. Nasıl ki vedduha'da haber verildi, elem neşrah'da haber verildi, nasıl ki inne atayne'de haber verildi, birçok yerde ümmetin geleceğiyle ilgili haberler var. Ey Resulüm üzülme, vedduha ve leyli izâ secâ mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale ve lelâhiretu hayrun leke minel ule ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Ey Resulüm, Rabbin seni terk etmiş değil, sana darılmış değil, seni yalnız bırakacak da değil. Üzülme, gelecek günler bugünden çok daha güzel olacak. Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar verecek. Sana büyük bir kudret verecek. Yeryüzünde hükümranlık verecek. Sana büyük bir ümmet verecek. Ve refa'na leke zikrak buyurdu. Senin adını, şanını, şerefini yükseltecek. Yükselttikçe yükseltecek. Bütün dünyada eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Her tarafta günde 5 defa senin ismin benim adımla birlikte anılacak. Eşhedü en la ilahe illallah diyenler, eşhedü enne Muhammeden Resulullah da diyecekler. Korkma ve üzülme ey Resulüm, bugünler geçici. Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar verecek. Sana büyük bir ümmet verecek. Ümmetinin içinden alimler yetiştirecek. İnne atayna kel kevser. Sana Kevser'i verdik ey Resulüm. Sana büyük bir ümmet verdik ey Resulüm. Sadece Havz-ı Kevser değil, sadece cennetteki o Havz-ı Kevser değil. Sana bu dünyada da verdik biz. Hayru kesir vereceğiz sana. Çok hayır vereceğiz. Büyük bir ümmet vereceğiz sana. Senin ehli beytin de dünyanın her tarafına yayılacak. Ümmetin de her tarafa hakim olacak. Allah Azze ve Celle peygamberine bu müjdeleri verdiği zaman müminler işkence altında inim inim inliyorlardı. Bunlar hep Mekki surelerde geçiyordu. Mekke'de Müslümanlar malum zayıf idiler. Sayıları birkaç kişiden ibaretti. O günün dünyası bütünüyle kafir idi. Ve Allah Azze ve Celle o zaman böyle haber veriyordu. Bunlar olacak diyordu ve olmadı mı? Nasıl ki o ayetlerde gelecekle ilgili böyle haberler verilmişti ve gerçekleşti. Burada da işte o şekilde bir haber veriliyor. Allah hakkı kendi kelimeleriyle gerçekleştirir. Yani gerçekleştirecek ey Resulüm. Üzülmesen ey Resulüm. Hak gerçekleşecek. Batıl mahvolacak. Çünkü Allah Azze ve Celle batıla bir dönem için bazen güç kuvvet verse bile batılın o güce kuvvete ulaşması geçicidir. Köpük gibidir. Kalıcı değildir. Hak her zaman için kalıcıdır. Belki bazı dönemlerde batıl galip gelmiş olabilir Müslümanların gafleti yüzünden. Müslümanların tembelliği yüzünden, hakkı savunanların cesaretsizliği yüzünden, hakkı bilenlerin hakkı anlatmaması yüzünden, dünyaya dalmaları yüzünden. Allah Azze ve Celle sizden galibiyeti almış, hükümranlığı almış ve bir dönem için batıla teslim etmiş olabilir. Size ceza vermek için, günahlarınızın bir kısmını bu dünyada ödemiş olmanız için, hepsinin ahirete kalmaması için, günahlarınıza kefaret olsun diye, aynı zamanda aklınız başınıza gelsin diye, kendi sünnetini size öğretmek için, yapmanız gerekenler yapmadığınız zaman, gücünüzün, kuvvetinizin elinizden alınacağını anlayasınız diye, bir takım hikmetlere binaen sizden hükümranlığı almış ve batıla vermiş olabilir. Tekrar mücadele edesiniz diye, içinizden yeniden Ebu Bekirler, Ömerler çıksın diye, yükselmek isteyenlere fırsat verilmiş olsun diye, bir dönem için batıla güç kuvvet verilmiş olabilir. Ama batılın galibiyeti her zaman için geçicidir.
Allah Azze ve Celle kendi kelimeleriyle yeniden hakkı hakim kılar. Tarih de buna şahittir. Daima peygamberler göndermek suretiyle yeniden hakkı ortaya çıkarmıştır. Ve yeniden kelimeleriyle batılın yanlışlığını ortaya koymuştur. Hep bunu yapmıştır Allah Azze ve Celle. Yeniden yapar. Ve bu ayet haber vermektedir. Ey müminler, siz üzülmeyin. Siz yapmanız gereken görevi yapmaya devam edin. Ve bilesiniz ki Allah kendi kelimeleriyle batılı mahveder, hakkı onun yerine ikame eder. Siz İslam'ı anlatın, ideolojilerin çöktüğünü göreceksiniz. Siz İslam'ı anlatmaya bakın. Bütün ideolojilerin, felsefelerin hepsinin İslam tarafından çökertildiğini görürsünüz. Bir komünistle konuşun, hakkı ortaya koyun, karşınızda konuşamadığını görürsünüz. Bir faşistle konuşun, hakkı ortaya koyun Kur'an'ın kelimeleriyle, konuşamadığını görürsünüz. Demokrasiyi savunan adamla da konuşsanız durum değişmeyecektir. Bugünün dünyasında herkesin kabul etmiş olduğu, adeta hiçbir yanlışının olmadığı zannedilen, hakikatte dünyayı berbat duruma getirmiş olan, o demokrasiyi savunan adamla da konuşsanız, Kur'an'ın kelimeleriyle Kur'an'ın davasını ortaya koysanız, onun da konuşamadığını görürsünüz. Hakimiyet milletindir diyenlere sorsanız, dünyayı millet mi yarattı ki deseniz, madem ki Allah yarattı o halde onun dediği olması gerekmez mi deseniz, siz hakkı ortaya koysanız batılın mahvolduğunu görürsünüz. Karşınızda konuşamadığını görürsünüz. Dünyayı insanlar mı yarattı ki insanların dediği olsun? En iyi bilen insanlar mıdır ki insanların dediği olsun? En iyi bilen Allah olduğuna göre neden onun dediği olmasın da insanların dediği olsun? Dediğiniz zaman hangi ideolojiye mensup olursa olsun karşınızda konuşamadığını göreceksiniz. Siz hakkı hak kelimelerle ortaya koyun. Kur'an'ın kelimeleriyle ortaya koyun. Kur'an'ın davasını ortaya koyun. Batılın defolup gittiğini görürsünüz. Bugün neden gitmiyor diye merak edenler, bugün neden batıl galiptir diyenler, neden İslam galip olmaktan çıktı, neden galibiyeti kaybetti diyenler suçu kendilerinde aramalıdırlar. Hakkı ortaya koysaydınız batıl mahvolacaktı. Hakkı ortaya koymadılar Müslümanlar. Kendi kelimeleriyle koydular ya da koydularsa da Kur'an'a dayanmadılar. Bence diye konuştular. Bence diye konuşan adamın batılı savunanlardan ne farkı var ki? Onlar da zaten bence diyorlar. Ne farkın var ki onlardan? Kur'an'ı hakkı hak bir şekilde ortaya koymadılar. Kur'an'ın delilleriyle, Kur'an'ın davasını Kur'ani delillerle ortaya koyacaklardı. Peygamberlerin metotlarıyla mücadele edeceklerdi. Bunları yapmadılar. İşte o zaman güç ve kuvveti kaybettiler. Bugün eğer batıl galip durumda ise, hak mağlup durumda ise, hakikatte mağlup olan hak değil ama hakkı savunması gerekenler mağlupdurlar. Hakkı hak bir şekilde ortaya koymuş olsaydılar bugün durum böyle olmayacaktı. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söyleyenler, kendisi uydurdu herhalde bu Kur'an'ı diyenler, onlara bile yine bir yol açıyor, onlara tevbe kapısını açıyor ve buyuruyor ki وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. O Allah ki tevbeleri, kullarından tevbeleri kabul eder. Yani ey nefsine zulmetmiş olan kullarım, ey peygambere iftira atan kullarım, ey bu insan sözüdür deyip Kur'an'ı inkar eden kullarım, bu Muhammed bunu kendi uydurdu diyerek ona iftira atanlar ve aynı zamanda Allah'a da iftira atmış olanlar, Allah bir peygamber göndermedi demek suretiyle Allah'a da iftira atanlar, insanları başıboş bıraktığına inananlar, Allah'a böyle iftira atanlar. Halbuki Allah insanları başıboş bırakmaz. Bu şekilde Allah'a ve peygambere iftira atmış olanlar, onlar bilsinler ki Allah tövbeleri kabul eder. Yani tövbe edin denilmek isteniliyor. Böyle olanlar bile, peygambere iftira atmış olanlar bile, Kur'an beşer sözüdür diyenlere bile Allah azze ve celle kapıyı kapatmıyor. Onları tövbeye davet ediyor. Tövbe kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor. Hala tövbe etmemiş olanlar, hiçbir mazeretleri yoktur. Böyle büyük günahlar işlemiş olsa bile, yine de tövbesinin kabul olacağına Kur'an bu ayetlerle haber verdiği halde, hala tövbeden uzak duranlar ve çok günahkar, benim tövbem kabul olmaz diye düşünenler, hiçbir mazeretleri kalmamaktadır. Allah azze ve celle onlara tövbe kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade etmektedir. Başka bir ayette Allah azze ve celle buyurur ki: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim." Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım, onlara böyle söyle ey Resulüm, benim namıma onlara böyle söyle. De ki onlara: "Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım, la taknatu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ne kadar günahkar olursanız olun, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunube cemia. Allah bütün günahları bağışlar. İstediği kimseler için Allah bütün günahları bağışlar. O halde tövbe edin. Ey nefislerine zulmetmiş, günahlara batmış olan kullarım. Allah azze ve celle kullarına tövbe kapısını sonuna kadar açmaktadır. Bazı hadislerde Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah her gece, gecenin son üçte birinde en yakın semaya iner. Yani Allah kullarına yaklaşır ve onların tövbelerini kabul eder. Buradaki inmek bildiğimiz manada bir inmek değil. Yukarıdan aşağıya inmekten bahsedilmiyor. Kullarına yaklaşmak, ilim olarak kullarına yakın olması, onların hallerini bilmesi, Allah en yakın semaya iner gecenin son üçte birinde ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim buyurur ve bu hal güneş doğana kadar devam eder. Yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim dediği halde, kainatın padişahı olan Allah herkese bu kapıyı açmış olduğu halde, tövbe etmeyenler hiçbir mazeretleri olmayacaktır. Tövbenin kabul edilebilmesi için elbette ki bir takım şartlar da var. Allah bütün kullarının tövbesini kabul eder ama şu şartları gerçekleştirdilerse, o günaha girmiş olduğu, o günahlara içlerinden, kalplerinden pişmanlık duymak, o günahtan pişman olmak, hangi günahı işledilerse, o günahtan gerçekten pişmanlık duymak ve sonra o günahı terk etmiş olmak ve sonra o günaha bir daha düşmemeye azmetmek, bunun kararını vermek. Bu şartları yerine getiren insan, tövbesini bir gün bozmuş olsa bile yine aynı şartlarla aynı şekilde tövbe edebilir. Kuldur, insandır, beşerdir, hata edebilir. Tövbe etmiş olduğu halde yine tövbesini bozmuş olsa bile, bu şartlarla yeniden tövbe etse yine tövbesi kabul olur. Allah azze ve celle kullarının tövbe etmesini istemektedir. Hatta bir hadiste Hazreti Peygamber buyuruyor ki, eğer hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizleri götürür, yerinize başka bir millet getirir. Onlar günahlar işlerler ve sonra da tövbe ederlerdi. Eğer hiç günahınız olmasaydı Allah sizi götürürdü. Allah hiç günah işlememenizi isteseydi sizi melek olarak yaratırdı yani. Allah'ın melek olan kulları çoktur. Allah Azze ve Celle onların dışında bir varlık yaratmak istedi. Meleklerin nefsi yok, o yüzden günah işlemezler. Meleklere şeytanlar tesir etmezler, o yüzden günah işlemezler. Melekleri kandıracak olan bir başka melek ya da şeytan yok, o yüzden günah işlemezler. Nefisleri yok, o yüzden canları bir şey istemez. Onları günaha sevk eden bir şey yok ki günah işlesinler. Ama Allah Azze ve Celle bize nefis verdi. Şeytanı da bize musallat etti. Çevremizdeki insanlar da başımızın belası. Bu üç tane yer çekimine karşı mücadele vermek zorundayız. Biz yükselmek isterken şeytan tutar aşağı doğru çeker. Şeytan bıraksa nefsimiz tutar aşağı doğru çeker. Nefsimiz bıraksa etrafımızdaki insanlar bizi aşağı doğru çeker. Hatalar yaparız. Allah Azze ve Celle böyle olmasını takdir etti. Mücadele olsun diye. Kim mücadele edecek ve kim de bu mücadeleyi kaybedecek? Kim bu mücadelede kazanacak, kim kaybedecek? Kim bu mücadeleyi kaybettiği zaman hemen tövbe edecek? Kim de günahında ısrar edecek? Kim hemen tövbe edecek? Kim bir gün sonra tövbe edecek? Kim 6 ay sonra tövbe edecek? Kim 20 sene sonra tövbe edecek? Tövbenin kabulünde bu önemlidir. Günaha düşer düşmez hemen tövbe etmek, ısrar etmemek, şeytanlaşmamak. Şeytan hata etti. Hazreti Adem de hata etmişti. Ama Adem hemen tövbe etmişti. Şeytan ise ısrar etmişti. İşte Adem ile şeytanın farkı bu. Adem'in neslinden gelenler Adem'i örnek almalıdırlar. Şeytanı değil. Bu şekilde tövbe edenler, hataya düşer düşmez hemen arkasından tövbeye sarılanlar, onların tövbelerinin kabulü çok daha kolaydır. Hazreti Peygamber bir hadiste buyuruyor ki, kendinden evvel olmuş olan bir olayı anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam vardı buyuruyor, 99 kişiyi öldürmüştü. Sonra insanlara sordu, buralarda soru sorabileceğin birisi var mı? Dediler ki filan abid insan var, filan dağda, filan yerde yaşıyor. Git ona sor dediler. Gitti ona sordu. Dedi ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Allah beni affeder mi? O abid insan, abid olmaya abiddi ama ilim sahibi değildi. Yanlış cevap verdi. Allah seni affetmez dedi. Çünkü çok günah işlemişsin, 99 insan öldürmüşsün. Onu da öldürdü, yüze tamamladım. Sonra tekrar sordu, buralarda soru sorabileceğin birisi var mı? Filan alimin yanına git dediler. Gitti onun yanına. Dedi ki ben 100 kişiyi öldürdüm. Allah beni bağışlar mı, bağışlamaz mı? O alim dedi ki evet Allah seni bağışlar. Fakat buralardan uzaklaşmalısın. Bu çevreyi bırakmalısın. Bu arkadaş çevresini terk etmelisin. Bunlar seni günaha teşvik ediyorlar. Bunlar seni adam öldürmeye teşvik ediyorlar. Tahrik ediyorlar. Bunları bırakmalısın. Burayı bırak ve filan tarafa doğru git. Adam hemen yola çıktı. Ve yolda düştü, öldü. Melekler geldiler. Rahmet melekleri ile azap melekleri. Azap melekleri diyordu ki bu adam 100 kişiyi öldürdü. Cehennemliktir, bunun ruhunu biz alacağız. Rahmet melekleri de diyorlardı ki hayır, bu adam tövbe istiğfar etti. Dolayısıyla bu görev bizim görevimizdir, sizin göreviniz değil. Kendi aralarında anlaşamadılar melekler. Dediler ki Allah Azze ve Celle'ye soralım. Ey Rabbimiz dediler, bu adamın durumu nedir? Allah Azze ve Celle buyurdu ki mesafeyi ölçün. eski köyüne olan mesafeyle yeni gideceği yere olan mesafeyi ölçün. Hangi tarafa daha yakındır ölçün. Allah biliyordu elbette. Bize bu olayın anlatılması için ve Allah Azze ve Celle onun yerini biraz kaydırıverdi. Gideceği, yeni gideceği yere doğru biraz kaydırdı onu. Ve melekler ölçtükleri zaman yeni gideceği yere daha yakın olduğunu gördüler. O zaman rahmet meleklerinindir görev dedi Allah. Bu şekilde rahmet melekleri görevlendirildiler. Eğer bugün gitmeyeyim, yarın gideyim demiş olsaydı demek ki eski memleketinde ölmüş olacaktı. Demek ki tevbe konusunda aceleci olmak lazım. Yarına çıkacağımız belli değil. Tevbe konusunda aceleci olmak lazım. Ne kadar geciktirirse insan tevbeyi o kadar Allah'tan uzaklaşır. Ne kadar geciktirirse tevbeyi o kadar tevbe etmesi zorlaşır. Hemen tevbe etmek daha kolaydır. Ya o hatayı işler işlemez Hazreti Musa'nın yanlışlıkla bir adam öldürmesinde yaptığı tevbe gibi. Adama bir yumruk vurmuştu ve adam düşüp ölmüştü. Normalde bir insan bir yumrukla ölmez. Fakat olacakmış demek ki. Vadesi yetmiş adamın. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam hemen tövbe etmişti ve bu şeytanın işidir demişti. Hemen tövbe etmişti aynı anda. Halbuki o anda öfkelidir. O anda tövbe edememesi beklenir. Fakat büyüklerin hali budur. Günah işlediğiniz zaman aynı anda tövbe edebiliyorsanız büyük adamsınız demektir. Ve tövbe edemeyenler, hala mazeretler söylemeye devam edenler, şundan dolayı bundan dolayı deyip hala nefsini kınamayı göze alamayanlar, onlar kolay kolay tövbe edemeyeceklerdir. Çünkü nefislerinden gayet memnundurlar. Nefislerinden bu kadar memnun olanlara Allah tövbeyi nasip etmeyecektir. Fakat Allah Azze ve Celle tövbe kapısını onlara da açık tutmaktadır. 100 kişiyi öldürmüş olan adama bile Allah Azze ve Celle böyle rahmetiyle muamele etmektedir. Arkadaş çevresini değiştirmeli. Çünkü arkadaş çevresi kendisini o günaha teşvik etmektedir. Gerçekten tövbe etmiş olanlar o günahtan tövbe ettilerse gerçekten o takdirde yapmaları gereken şey o arkadaş çevresini, kendilerini o günaha teşvik eden o arkadaş çevresini de terk etmektir. Samimi bir tövbe bunu yaptırır insana. Eğer bunu yapamıyorsa samimi olarak tövbe etmemiş demektir. Ve yeniden aynı noktaya gelecektir. O arkadaş çevresini terk edemeyen adam samimi bir tövbekar değildir. Samimi bir tövbekar olmuş olsaydı rahatlıkla terk edebilirdi. Yeni bir arkadaş çevresi arardı. Kendisini doğru yola sevk edecek olan bir çevre içine girmek isterdi. Ve onlarla irtibatını keserdi. Hala onlarla irtibatını devam ettiriyorsa samimi değildir. Ve bir gün mutlaka yeniden ayağa kayacak ve eski haline tekrar dönecektir. O yüzden bakmalısınız. Birisi ben tövbe ettim dediği zaman ona bakmalısınız. Hala eski çevreyle görüşüyor mu görüşmüyor mu ona bakmalısınız. Eğer hala eski çevresiyle görüşüyorsa onun tövbesine de inanmayın. Ve ona da güvenmeyin. Siz eğer böyleyseniz, biz eğer böyleysek o durumda kendimize de güvenmemeliyiz. Eğer hala o çevreyle birlikteliğimiz devam ediyorsa kendimize de güvenmemeliyiz. Demek ki ben hakikaten tövbe etmemişim diyebilmeliyiz. Allah Azze ve Celle peygamberinin lisanıyla bize defalarca tövbeyi öğrettiği halde hala tövbe konusunda geç davranıyoruz. Hazreti Peygamber o yüksek makamına rağmen yine de tövbe istiğfar ediyordu ve buyuruyor ki ben günde 100 defa Rabbime tövbe istiğfar ederim. Bazen kalbime bir bulanıklık gelir. Bir bulanıklık gelir kalbime.
ve ondan dolayı günde 100 defa tövbe istiğfar ederim. Bazen Efendimizin istiğfarını sayarlardı. Onun yanında oturanlar, Efendimiz o sırada konuşmuyorsa istiğfar ederdi. Estağfirullah ve etubu ileyh derdi. Yanındakilerden bazıları merak edip saymışlardı. Bazıları 70 defa saydı, bazıları 100 defa saydı. 100 defa tövbe istiğfar ediyordu o yüksek makamına rağmen. Hiçbir günahı olmadığı halde, ufak tefek zelleleri olsa bile onlar da Allah tarafından bağışlanmış olduğu halde, yine de o bu şekilde davranıyordu. Bize örnek olmak için ve daha yüksek makamları istediği için sabahlara kadar tövbe istiğfar ediyordu. Secdelere kapanıyordu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk diyordu. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gün geceleyin baktım, Peygamberimiz yanımda yatıyordu ama baktım yanımda değil. Gecenin karanlığında elimle şöyle bir yokladım. Baktım secdeye kapanmış bir şekilde. Allah'ın Resulü böyle söylüyordu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Allah Resulü gecenin karanlığında secdelerde bu şekilde, ey Allah'ım sen, sana istiğfar ederim, senin mağfiretini dilerim diye Rabbine yalvarıyordu. Ümmetine örnek olmak için değil sadece, tevbe insanın Rabbine yaklaşmasıdır. Tevbe eğrilikten doğruluğa dönmektir. Bütün yanlışlardan hakka rücu etmektir. Batılı terk etmek ve doğruya doğru meyletmek demektir. Allah Azze ve Celle kulunun tövbesini her zaman kabul eder ama özellikle bazı saatlerde, gece vakitlerinde, seher vakitlerinde, cuma saatinde, Arefe günü gibi günlerde, Müzdelife'de, Mina'da, Arafat meydanında, Kabe'yi tavaf ederken, değişik durumlarda duaların ve tövbelerin daha çok kabul edildiği mekanlar ve saatler var. Evet, her daim insan tövbe edebilir. İnsan her zaman Rabbine yalvarabilir, her zaman dua edebilir ve etmelidir ama özellikle bazı saatleri değerlendirmek icap eder. Ramazan geceleri gibi, Kadir gecesi gibi özellikle bazı günler ve geceler daha fazla değerlendirilmelidir. Allah Resulü'nden bunları öğreniyoruz. Bazı saatleri özellikle hiç kaçırmazdı. İftarlının iftar ettiği andaki duasının kabul olması gibi, İftarlı iftar ettiği anda tövbe etse o tövbe kabul olmaz olur mu? Önemli olan o günahlardan hakkıyla pişmanlık duymuş olsun. Bir daha yapmamaya azmetmiş olsun ve o günahı terk etmiş olsun. Allah tövbeleri kabul eder. Fakat Hristiyanlara gelince ondan inandığı Allah bir türlü tövbeyi kabul edemeyen bir Allah. Hazreti Adem aleyhisselam cennette o haram olan meyveden yediği zaman, malumunuz cennetten çıkartıldı, dünyaya indirildi. Hristiyanlara göre o yüzden Hazreti Adem'in o günahından dolayı tüm insanlık günahkar olarak doğmaktadır. Hepimiz Adem'in çocukları olduğumuz için tüm doğanlar günahkar olarak doğmaktadırlar demektedirler. Halbuki babamızın günahından bize ne? Bugünün devletleri bile çocuklara babalarının günahını sormuyorlar. İnsanların mahkemeleri bile bu kadarcık zulüm yapmıyorlar. Nasıl olur da babamızın, anamızın günahından Allah bize hesap sorar? Hristiyanın yanlış akidesi. Ve halbuki Allah Azze ve Celle babaların günahını çocuklarına sormadığı gibi Hazreti Adem'in tövbesini de kabul etmişti. Hazreti Adem aleyhisselam فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Rabbinden bir takım kelimeler, yani tevbe kelimelerini aldı. Nasıl tövbe edeceğini bilmiyordu ve Allah Azze ve Celle ona öğretti ve hemen tövbe etti. Fetâbe aleyh, Allah da onun tövbesini kabul etti. Allah onun tövbesini kabul ettiği halde onu hala günahkar olarak gören Hristiyanlık ve onun çocuklarını da günahkar olarak gören Hristiyanlık, o ilk günahtan tüm insanlığı sorumlu tutan bir anlayış, kabul edilemez bir dini inanç. Allah Azze ve Celle böyle bir haksızlık yapmaz ve aynı zamanda Allah tövbeleri kabul eden bir Allah'tır. Kur'an bize tövbeleri kabul eden bir Allah'ı öğretirken, Hristiyanlık ise bir türlü Adem'in tövbesini kabul edememiş bir Allah öğretir. Halbuki Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul edendir. Bu ayette de ona işaret buyuruluyor. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ O Allah ki kullarından tövbelerini kabul eder. Hatta Buruç suresinde ifade olunduğu üzere Müslümanları ateşten hendeklere doldurup yakan kafirler, Efendimiz'den evvelki Müslümanları, İsrailoğullarından iman etmiş olan, samimi olarak Allah'a şirk koşmadan iman edenleri ateşlere doldurup yakanlar, onlardan hangi sebepten dolayı bu şekilde intikam alıyorlardı? Hangi suçu işlemişlerdi ki onlara bu zulmü yapıyorlardı? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve Hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir sebep yoktu. Onlardan intikam almalarının tek sebebi buydu. Onlara bu zulmü yapmalarının tek sebebi buydu. Aziz ve Hamid olan Allah'a hakkıyla iman etmeleri ve onların taptıklarını reddetmeleri, Allah'ın yalnız Allah'a itaati kabul etmeleri, insanları ilahlaştırmayı reddetmeleri. Bundan dolayı onlara bu zulmü yaptılar, ateşlere doldurdular. Ve sonra da ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ Sonra da tövbe etmediler. Bu günahlarından sonra da tövbe etmediler. İnsanları ateşten hendeklere doldurdular, yaktılar ve sonra da tövbe etmediler. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle rahmetinin genişliğini bir kez daha ispat ediyor. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا buyurarak. Sonra tövbe etmediler buyuruyor. Demek ki böyle bir günah işlemiş olanlar bile tövbe etseymişler kabul olacakmış. Müslümanları ateşlere doldurup yakanlar tövbe etseymişler yani. Demek ki kabul edilecekmiş. Kabul, onlar tövbe etmedikleri için cehennemlik oluyorlar yani. Böyle bir günaha girmiş olsalardı ve sonra tövbe etmiş olsalardı, demek ki Allah onların tövbesini bile kabul etmektedir. Bir kadın Efendimizin bir talebesini arıyordu. Allah Resulü hayattayken Efendimizin hadislerini iyi bilen, onun yanından ayrılmayan birisini, Allah Resulü'nün sahabesinden, bilgili olanlarından birisini arıyordu. Ebu Hureyre'yi gösterdiler. En çok hadis rivayet eden odur. Kadın gitti ona dedi ki, sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi büyük bir günah işledim. Zina ettim dedi. Hamile kaldım. Sonra çocuğu doğurdum ve çocuğu da öldürdüm dedi. Zinadan olduğu için çocuğu da öldürdüm. Allah ben affeder mi dedi. Ebu Hureyre, hayır dedi, Allah seni affetmez. Hem zina etmişsin hem de çocuğu da öldürmüşsün. Allah seni affetmez dedi. Böyle bir günah bağışlanabilecek bir günah değil dedi. Allah Resulü'nün talebelerinden. Kadın ağlamaya başladı ve uzaklaştı. Demek dedi ben cehennemliyim. Ebu Hureyre der ki sonra ben kendi kendime düşündüm. Ben ne yaptım dedim. Allah Resulü hala hayattadır. Ben neden ona gidip sormadım da böyle konuştum, hemen kendi kafama göre cevap verdim. Gitti ve Resulullah'a sordu. Dedi ya Resulallah böyle böyle bir kadın geldi bana böyle bir soru sordu. Ben de böyle dedim, doğru söylemiş miyim? Allah Resulü kendisine çok kızdı. Neden dedi bilmediğin halde konuşuyorsun. Allah bütün günahları bağışlar sen istemesen bile. Allah bütün günahları bağışlar. Neden böyle söyledin? Ebu Hureyre öyle bir pişman oldu ki çıktı sokakta bağırıyordu. Bana biraz evvel fetva soran kadın nerede diyordu. Biraz evvel bir kadın geldi ve bana soru sordu. O kadını gören var mı? Biraz evvel yanlış cevap vermişim diyordu. Ve kadını buldular, dedi ki kimseye söylemedim, korkma. Resulullah'a söyledim sadece. Ve ona sorduğum, ondan öğrendiğime göre Allah seni de bağışlarmış. Üzülme, git tevbe istiğfar et dedi. Allah Azze ve Celle bu şekilde merhamet sahibidir. Fakat kullar tövbe etmeme konusunda ısrar etmektedirler. Ya da samimi bir şekilde tövbe etmemektedirler. Allah Azze ve Celle müminlere hitaben tövbe-i nasuha ile tövbe edin buyurur. Size nasihat edecek olan bir tövbe ile tövbe edin. Öyle bir tövbe ki o tövbe size nasihat etsin. Nasıl ki bir insan yanınızda olsa size nasihat etse iyidir, faydalıdır. Onun nasihatlerinden istifade eder, aklınız başınıza gelir. Aynı şekilde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki o tövbe size nasihat etsin. Nasihatkar bir tövbe, her hatırladığınız zaman size nasihat edecek olan bir tövbe. Çok ciddi bir tövbeyle tövbe edin yani. Ciddi bir tövbeyle tövbe edin. Öyle bir tövbe ki size nasihatçi olsun. Bu şekilde tövbe ettiğiniz takdirde kolay kolay aynı günaha bir daha dönmezsiniz. Tövbe-i nasuha insanı aynı günaha düşmekten muhafaza eder. İşte Allah tövbeleri kabul edendir. Sizin her ne kadar günahım çoktur deseniz de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا. Allah kendisine bir şeyin ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani kıyamet gününde tekrar dirildikten sonra müşrik olarak ölmüş olanlar tekrar dirildikten sonra onların o şirkini Allah orada bağışlayacak değildir. Ama bu dünyada bağışlar. Bu dünyada eğer onlar şirk içinde olsalar bile tövbe ederlerse ölmeden evvel o şirkten kurtulurlarsa Allah onun o müşriklerin de günahlarını bağışlar. Ama müşrik olarak öldülerse kıyamet gününde artık bağışlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla ey nefsine zulmetmiş olan, kendini cehenneme atmış olan kullarım, onlara böyle söyle. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefislerine zulmetmiş, günaha düşmüş ve bu şekilde kendisini cehenneme atmış olan, bu şekilde kendi kendine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O bütün günahları bağışlar. Allah Resulü'nün amcasını şehit eden, Hamza'yı şehit eden Vahşi, onun iman etmesi için Hazreti Peygamber ne kadar uğraştı. Kendi amcasını şehit etmiş olan kimsenin iman etmesi için bile ne kadar uğraştı. Allah Azze ve Celle onunla ilgili olarak o vesileyle 4 tane ayet gönderdi. Vahşi her seferinde diyordu ki Allah beni bağışlamaz. Çünkü ben şirk içindeydim. Allah Azze ve Celle bağışlar dedi. vahşi, tövbe zordur dedi. Salih amel işlemek zordur, Allah beni bağışlamaz dedi. Allah Azze ve Celle yeniden ayet gönderdi, Allah bağışlar dedi. Vahşi günahların çoktur dedi. Allah bazı günahları bağışlar, belki benim günahlarımı bağışlamaz dedi. Allah Azze ve Celle yeniden ayet gönderdi. Ve bu şekilde dördüncü ayette Allah Azze ve Celle, Allah bütün günahları bağışlar ey kullarım dedi. İnne Allah yağfir zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar, siz tövbe edin. İşte şimdi oldu demişti vahşi ve iman etmişti. Allah Azze ve Celle vahşi gibi birinin iman etmesi için bile kainatın sahibi olan Allah ayetler gönderiyordu. Her seferinde vahşi ama benimki daha büyük, benimki daha büyük diyordu. Allah şunu bağışlar ama benimkini bağışlamaz diyordu. Allah Azze ve Celle yeniden ayet gönderiyordu, yeniden gönderiyordu ve artık vahşiyi tamamen tatmin edecek ayet geldi. Allah bütün günahları bağışlar deyince vahşi iman etti. Tövbe kulun Rabbine yaklaşmasıdır aynı zamanda. Kul ile Rabbi arasında güzel bir münasebettir. Kul hata eder ve o büyük kapıya sığınır. Ey Rabbim der, hata ettim yine. Ama sen büyüksün der ve tövbe eder, Rabbi ile yakınlaşır. Kulun Rabbine tövbe etmesi ona yaklaşmasıdır. Ona güvenmesidir. Ona güvendiği için ona tövbe etmektedir. Onu kendine yakın bulduğu için ona tövbe etmektedir. Ve araya hiç kimseyi de sokmaması mümkündür. Hiç kimseyi araya sokması istenilmemiştir. Allah Azze ve Celle burada Allah kullarından tövbeyi kabul eder buyuruyor. İlla da birisini aracı kılmamızı şart koşmuyor. Allah kullarından tövbeyi kabul eder. Bazıları tövbe etmek için bir yerlere gidiyorlar. Bir şeyhin huzurunda tövbe edeceğim diyorlar. Gittim ve tövbe aldım diyorlar. Ne demekse bunun manası. Gittim ve tövbe aldım diyorlar. Ne demekse bunun manası. Allah Azze ve Celle senin tövbeni kabul etmedi mi? Evinde tövbe etseydin tövbeni kabul etmeyecek miydin? Tövbe etmek için illaki birisinin huzurunda mı yapmak lazım? Ya da senin Allah'ın velisi olarak zannettiğin, belki de alakası bile yok. Ama sen öyle zannediyorsun. Öyle birisinin yanında yapmanı sana şart mı koştu? Allah Azze ve Celle tövbe etmemiz için bir mekanı ya da bir insanı şart mı koştu? İlla ki bir insan aracılığıyla tövbe etmemizi şart mı koştu? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden soracak olurlarsa de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. İster günahkar olsun, isterse olmasın. Kim bana dua edecek olursa ben dua edenin duasına icabet ederim. İlla da evliyanın duasına icabet edilmiyor yani. Dua edenin duasına icabet ediyor Allah Azze ve Celle. Hele özellikle bu tövbe ise tövbeleri kabul etmek için Allah bekliyor. Allah Azze ve Celle kulunun tövbe etmesini bekliyor. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kulunun tövbesine ne kadar sevinir biliyor musunuz? Bir insan çorak bir arazide bineğini elinden kaçırsa, üzerinde yiyeceği ve içeceği var ve o hayvan mesela kaçıp gidiyor, kayboluyor gözden. Adam perişan oluyor, ekmek yok, su yok, çorak bir arazide, tek başına, çölün ortasında belki. Perişan bir şekilde, üzüntülü bir şekilde yıkılıyor yere. Orada bir ağaç buluyor ve ağacın altına uzanıyor, ümitsiz bir şekilde, perişan bir şekilde. Ölümü bekliyor adeta, uzanıyor ağacın altına. Ve bir gözün açıyor ki hayvan yeniden gelmiş yanına. İşte o zaman ne kadar sevinir adam. Sevincinden der ki, Allah'ım ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun der. Heyecanından ve sevincinden ne dediğini bilmez. İşte o kul ne kadar seviniyorsa bu durumda, Allah Azze ve Celle kulları tövbe ettiği zaman o kadar sevinir. Kulunun tövbe etmesini bekler. Çünkü Allah kullarını cehenneme koymak istemez. Onlara fırsat verir. Ölünceye kadar fırsat verir. İnsan belki çok günahkarım, benim bu kadar günahım bağışlanmaz diye düşünebilir. Fakat Allah Azze ve Celle tövbe kapısını sonuna kadar açmakla onları bu mazeretlerinden de uzaklaştırmak istiyor. Bu böyle bir mazeret söyleseniz bile kabul edilmeyecek yani. Yani kıyamet günde ya Rabbi benim günahım çoktu o yüzden tövbe etmedim derseniz kabul edilmeyecek. Allah ne kadar günahınız varsa tövbe etmenizi bekliyor. Ne kadar günahınız olursa olsun. Fakat elbette ki tövbenin şartlarıyla birlikte olmak şartıyla. Ve yafu anisseyyiat, Allah tövbeleri kabul eder ve günahları da seyyieleri de affeder. Günahlarınızı bağışlar, seyyielerinizi, hatta eğer hasene yapacak olursanız o seyyielerinizi, günahlarınızı götürür, onları da haseneye çevirir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat buyurulmuştur. Haseneler, güzel ameller, kötü amelleri giderir. Her bir günahtan sonra bir güzel amel işlemek lazım. O aynı zamanda tövbe yerine de geçmiş olur. Ya Rabbi ben o hatamdan sonra, bu günahtan sonra şu güzel ameli işliyorum ki beni bağışlayasın diye. Bir bakıma tövbenin bir başka şeklidir. Tövbenin bir başka şeklidir. Eğer farkındaysam, eğer o şekilde bilerek yapıyorsa, ya Rabbi ben şu günahı işledim ama hemen ardından da şu güzel ameli işledim ki beni affedesin diye. Birisi gelmiş ve Allah Resulüne bir günahını söylemişti. Efendimiz ona o günahtan sonra namaz kıldın mı buyurdu. Evet dedi adam. O namaz o günahına kefaret olur dedi. Yani küçük günahlar bu şekilde haseneler ile yok edilmektedir. Güzel bir amel işlediğiniz zaman küçük günahlar affedilmektedir. Büyük günahlara gelince haseneler ile değil ama onlar tövbe ile affedilmektedir. Tövbe büyük günahların affı için gerekmektedir. Allah Azze ve Celle hem günahlarınızı bağışlar hem de tövbelerinizi kabul eder buyurduktan sonra ve ya'lemu ma tef'alun buyurur. Allah yaptıklarınızı bilendir. Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Dolayısıyla her ne yapıyorsanız biliyorsa o halde bir yere kaçamazsınız deniliyor yani. Yaptıklarınızı biliyor. Hiçbir yere kaçmanız mümkün değil. Hiçbir yere kaçmanız mümkün değil. Madem ki biliyor ve madem ki kaçamazsınız, o halde yapmanız gereken şey tövbe etmektir. Eğer bilmeseydi, belki insan öyle bir ihtimal olsaydı yani, Allah belki bilmiyor, belki görmedi, belki haberdar olmadı. Eğer böyle bir şey, böyle bir ihtimal olmuş olsaydı belki insan tövbe etmeyi de bilirdi. Belki şu günahım gizli olduğu için Allah haberdar olmamıştır diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle açıkça ifade ediyor. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Allah yaptıklarınızı bilendir, bilmektedir. O halde yapacağınız şey sadece ve sadece tövbe istiğfar etmektir. Allah'ın peygamberi bile tövbe ediyorsa, hiçbir günahı olmadığı halde, o halde günahkar olanlar, bir sürü hatamız var. Bir sürü insanın hakkı var üzerimizde. Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmeden ölmek, bu imkanı kullanmamak, bunun kadar büyük bir ahmaklık olabilir mi? وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ve Allah Azze ve Celle iman edenlere ve salih ameller işleyenlere, onlara icabet eder. İman eden ve salih ameller işleyenlerin dualarına icabet eder. Yani iman etmek ve salih amel işlemek, dualara icabet edilmesi için şart mıdır? Yoksa Allah Azze ve Celle iman etmeyenlerin de bazen dualarına icabet eder mi? Salih ameller işlememiş olanların da dualarına icabet eder mi? Bir kanaata göre Allah Azze ve Celle sadece iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin dualarına icabet eder. İmam Süddi'den böyle bir rivayet var. Sadece iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin dualarına icabet olunur. Biraz evvel tevbeyi kullarından kabul eder demişti. Tevbeyi bütün kullarından kabul eder. Kafir de tevbe etse şirkten ve küfürden, onunkini de kabul eder. Ancak duaların kabul edilebilmesi salih amelle, imanla ile mümkün. Yani insan eğer Rabbinden bir şey istiyorsa o takdirde kendisi de bir şeyler yapmalı. Hiçbir şey yapmıyor ve sadece istiyor. Olmaz böyle bir şey. Tevbeyi Allah bütün kullarından kabul eder. Bunda şüphe yok. Bunda tartışma yok. Ebu Cehil bile tevbe etseydi kabul olacaktı. Son anda yapılan tevbeler sadece makbul değil. Firavun tam boğulacağı sırada tevbe etmişti. İman ettim demişti. Alemlerin Rabbine, İsrailoğullarının Rabbine, Musa'nın Rabbine iman ettim demişti. Tam boğulacağı anda tevbe etmişti ama kabul edilmemişti ve Allah Azze ve Celle el-en buyurmuştu. Şimdi mi? Şimdi mi? Bugüne kadar Musa ile savaştın, Allah ile savaştın. Şu anda tam boğulacağın sırada mı? O anda yapılan tevbeler ve imanlar kabul değil. Ama onun dışında bütün tevbeler, tevbenin şartlarına göre yapılıyorsa hepsi kabul edilebiliyor. Ve sadece müminlerden değil, kafirlerden de kabul ediliyor, fasıklardan da kabul ediliyor. Ama duaya gelince dua üzerinde ihtilaf edilmiştir. Sadece iman edenlerden ve salih amel işleyenlerden mi kabul edilir? Sadece muttaki olanların dualarına mı Allah icabet eder? Yoksa Allah bütün Müslümanların ya da bütün insanların dualarına mı icabet eder? Bir görüşe göre iman edip salih amel işleyenler, çünkü onlar salih ameller işlemişlerdir. Salih amel işledikten sonra dua etmişlerdir. O yüzden kabul edilmektedir. Bir şeyler yapmışlar ve sonra da Allah Azze ve Celle onların dualarını kabul etmiştir. Fakat diğer görüşe göre ise Allah bütün kullarından da kabul eder. Bir kafir bazen bir şey ister Allah'tan, Allah Azze ve Celle verir. Bir şey ister Allah'tan ve Allah veriyor, kafire de veriyor. Kafirin de duasını kabul ediyor. Ekseriyetle iman eden ve salih amel işleyen, muttaki olanların duaları kabul oluyorken, bazen kafirin de dua ettiğinin görüyoruz ve duasının kabul olduğuna şahit oluyoruz. Bazen bir kafir de dua eder ve duasına icabet edilir. Bir fasık da dua eder ve duasına icabet edilir. Demek ki duaya icabet edilmesi için onun iman etmiş olması ya salih ameller işlemiş olması şart değil. Demek bu istisnai bir durumdur. Ekseriyetle iman ve amel lazımdır. Duanın kabulü için lazımdır, gereklidir. Fakat Allah Azze ve Celle bazen iman etmeyeninkini de kabul etmektedir. Onun imana ulaşabilmesi için, onun meseleyi anlayabilmesi için, dua ettiği zaman o duayı işiten bir zatın olduğunu anlaması için, Ey kulum duanı işittim diyerek ona haber vermiş olmaktadır. Sen dua ettin ve senin duanı işittim demek için. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bazen kafirinkini de kabul eder. Ama ekseriyetle iman ve amel sahiplerininki kabul edilmektedir. O yüzden mümin müminden dua ister. Kendinden daha takva sahibi olan birisinden dua ister. Ama kendisi de takva sahibi olmasa bile ellerini açıp dua edebilir. Biraz evvel söylemiş olduğum ayette Allah Azze ve Celle bütün kulları için bu imkanı veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Eğer kullarım sana benden sorarsa, kullarım, herkes Allah'ın kulu. Kullarım ifadesi geçiyor. İstese de istemese de herkes Allah'ın kuludur. Allah'a inkar eden de Allah'ın kuludur. Kullarım sana benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. İlla da muttaki olanların değil. İlla da evliyaullah'tan olması şart değil. Muttaki olmasa da Allah Azze ve Celle dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. O halde dua için demek ki çok büyük şartlar yok aslında. Allah Azze ve Celle istediği kimsenin duasını kabul eder. Ancak duanın da şartı var elbette. Tevbenin şartı olduğu gibi duanın da şartı var. Dua iki türlüdür. Biri sözlü duadır, biri de fiili duadır. Sözlü duayı herkes yapar. Talebe ellerini kaldırır, Ya Rabbi, Ya Rabbi der. Ya Rabbi sınıfı geçmeyi nasip et der. Fakat bu sözlü duadır. Bunun yanında fiili dua yapmazsa, yani ders çalışmazsa duası kabul olmayacaktır. Ders çalışması da gerekmektedir. Sözlü duanın yanında mutlaka fiili duanın da olması lazımdır. O yüzden müminler dua etmelidirler ama duayı ederlerken mutlaka salih ameller de işlemelidirler. Ve istedikleri şeyin gerçekleşmesi için sebeplere sarılmalıdırlar. İşte o zaman duaları kabul olacaktır. Muttaki olmasalar bile eğer sözlü dua ile birlikte fiili duayı da gerçekleştirdilerse Allah Azze ve Celle'nin o duaları kabul etmesi ümit edilir. Ve yeziduhum min fadli Allah Azze ve Celle iman eden salih amel işleyenlerin dualarını icabet eder ve onlara kendi lütfundan arttırır. Daha da arttırır. Dualarının üzerinde şey verir onlara. Onların istediklerinden daha fazlasını verir onlara. Onlar bir isteseler Allah Azze ve Celle eğer onlardan razı ise onlara iki verir. Hazreti Peygamber'e sorulmuştu bu ayet. Ya Resulallah, Allah'ın lütfundan arttırması ne demek? Buyurdu ki şefaat. Şefaat etmesine müsaade eder. Allah Azze ve Celle onun başkalarına şefaat etmesi için ona izin verir. Ve aynı zamanda ona başkalarının şefaat etmesi için de izin verir. Şefaate ihtiyacı var ise ona başkalarının şefaat etmesini takdir eder. Eğer kendisinin sevdiklerinin şefaate ihtiyacı varsa, kendisi de şefaat edebilecek bir insansa onlara şefaat etmesi için Allah müsaade eder. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onlara kendi lütfundan arttırır. Salih amel işleyen kullar ellerini kaldırıp Ya Rab, Ya Rab dedikleri zaman Allah Azze ve Celle onlara istemedikleri kadar bile verir. Onlar bir isteseler Allah onlara iki verir. Kendisinin lütfunu göstermek ister. Cömertliğini göstermek ister. Kullarının cömert olmasını istediği için onlara cömertliğiyle örnek olur. Ve insan bazen bunu söyler. Bir istedim Allah iki verdi der. Bazen bunu anlarız. Layık olmadığımız kadar Allah'ın verdiğini hissederiz. İşte budur Allah Azze ve Celle kendi lütfuyla vermektedir. Sadece kendi amellerimizle değil yani. Salih ameller işlemek elbette ki lazımdır. Fakat bize verilen her şey amellerimizden dolayı verilmemektedir. Ne bu dünyada ne de ahirette. Kul amelleriyle cenneti kazanamıyor. Sen de mi ya Resulallah dediler? Evet dedim. Amellerinizle cennete giremeyeceksiniz. Sen de mi dediler? Evet dedi. Rabbimin lütfu olmasa ben de giremem. Ahirette amellerimizle cennete giremediğimiz gibi bu dünyada da aslında amellerimizle bütün bu nimetlere layık olamayız, sahip olamayız. Allah kendi lütfuyla cennetine koyduğu gibi bu dünyada da aslında kendi lütfuyla vermektedir. Sadece amellerimizle değil. Eğer sadece amellerimiz kadar vermiş olsaydı vallahi bir tek göz bile vermezdi. Bütün amellerimizi toplasanız bir tek gözün hakkını bile veremezsiniz. Ne kadar amel işlerseniz işleyin, kaldı ki amellerimizin her tarafı çiziktir. Her tarafı çizik amellerle Allah'tan ne kadar da çok şey istiyoruz. Eğer Allah amellerimize karşılık vermiş olsaydı bir göz bile vermezdi. Ama o kendi lütfundan vermektedir. Vel kafirûne lehum azâbun şedîd. Müminlere böyle muamele, kafirlere ise azab-ı şedid var. Müminlerle kafirler Allah Azze ve Celle karşılaştırmaktadır. Kur'an'ın daima anlatım üslubu budur. Kur'an cenneti ve cehennemi birlikte anlatır. Bazen cenneti uzun anlatır, cehennemi kısa anlatır. Bazen tersine. Cehennemi uzun anlatır, cenneti kısa anlatır. Ama daima birlikte anlatır. Allah Azze ve Celle paralel anlatır. Kafirle mümini de burada paralel anlatıyor. Müminlere verilecek olan nimetlerden bahsedildikten sonra kafirlere ise ne olacak acaba diye bir sual akla geliyor. Hemen Kur'an cevap veriyor, kafirlere de azab-ı şedid var. Kıyamet gününde şiddetli azaba uğrayacaklar. Yani onlara bütün kapılar açıldı. Tevbe edebilirlerdi ama tevbe etmediler. O halde onlara azab-ı şedid olacaktır. Her türlü imkan sunuldu onlara. Fakat onlar hiçbir zaman hayatlarını değiştirmeyi düşünmediler. İnançlarını değiştirmeyi düşünmediler. Hakkı hiçbir zaman aramadılar. Hakkın talibi olmadılar. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ. Eğer Allah yeryüzünde yaşayanların rızkını genişletseydi, insanların istediği kadar bol bol vermiş olsaydı, o zaman yeryüzünde fesat daha da artar, yeryüzünde bozgunculuk ve her türlü azgınlık daha da fazla artardı. Neden Allah Azze ve Celle çok daha fazla vermiyor diye düşünenlere cevap veriyor. Neden Allah Azze ve Celle yeryüzüne bu kadar indiriyor? Neden daha fazla indirmiyor? Yahudilerin dediği sebepten mi acaba? Yahudiler demişlerdi ki yedullahi mağlule, Allah'ın eli sıkıdır. Allah cimridir diyorlardı. Allah kahretsin onları. Allah her gün dünyanın her tarafında üç öğün sofra kurduğu halde, herkesin rızkını verdiği halde Allah'ın eli sıkıdır dediler, Allah cimridir dediler. Allah Azze ve Celle hem onlara hem onlar gibi düşünenlere cevap veriyor. Neden daha fazla vermiyor Allah? Bu dünya imtihan dünyasıdır, imtihanı kaybetmeyelim diye. İmtihan dünyasında imtihanı kaybederiz yoksa. Eğer daha çok vermiş olsaydı Allah rızkı şimdi verdiğinden daha fazla verseydi. Demek ki bir ölçüye göre veriliyor. Daha fazla vermiş olsaydın, o zaman yeryüzünde azgınlık artardı. İnsanlar daha fazla azgınlaşırlardı, günahlar çoğalırdı. İsra suresinde buyurulur ki, Biz bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit, bir memleket artık helaki hak ettiği vakit, o memleketin mütreflerine, şımarıklarına, zenginlerine, kodamanlarına emrederiz. Onlar orada bozgunculuk yaparlar, daha da şımarırlar, daha da çok günahlara girerler. Ve işte o zaman söz hak olur, azap hak olur yani. Ve orayı dümdüz ederiz. Allah Azze ve Celle kanununu açıklıyor bize. Bir memleketi helak etmek istiyorsa o memleketin şımarıklarına ve kodamanlarına emrediyor. Onlara daha fazla nimet veriyor. Ve onlar daha da azdıkça azıyorlar ve o zaman azap hak oluyor. Hiçbir yere kaçamazlar ve hiçbir mazeretleri kalmasın diye onlara daha fazla veriliyor. Onlar onu kendi marifetleri zannediyorlar ve bunu bir nimet zannediyorlar. Halbuki o onlar için bir imtihandır ve azabın geldiğini göstermektedir. Azabın onlara çok yaklaştığının habercisidir. Nimetlerin çok bollaşmış olması. Bir memleket Allah Azze ve Celle tarafından helak edilecek bir durumdayken, eğer o memlekette hala zenginleşme devam ediyorsa Allah'ın o memleketin kalemini kırdığını gösteriyor. Artık onların kalemleri kırılmış, işleri bitirilmiştir, vakti beklenmektedir. Daha fazla azgınlık yapsınlar diye onlara daha fazla nimet verilmektedir. O yüzden müminler Allah'tan hayırlısını istemelidirler. Daha fazla rızık isteyeceklerine, bu dünyada şerefli bir şekilde yaşayıp ölmeyi istemelidirler. Niceleri ben zengin olursam şöyle yaparım böyle yaparım dediler. Ama zengin oldukları zaman kendilerini kontrol edemediler. Ben zengin olursam şu kadar para Allah yolunda harcarım dediler. Fakirlere böyle yardım ederim dediler. Ama o imkanlara ulaşınca daha fazla rahata meylettiler. Ve daha fazla rahata meyledenler bir gün geldi, azgınlaştıkça azgınlaştılar. Çünkü hayatları değişmişti. Zengince bir hayat sürmeye başlamışlardı. Evleri değişti, arabaları değişti, koltukları değişti. Ve o zaman artık dünya perest olmaya başladılar. Dünya nimetlerine dalmaya başladılar. Ve dediklerini yerine getiremediler. Önce kolay zannediyorlardı. Onlara kolay geliyordu her şey. Zengin olursam zenginliğin hakkını veririm zannediyorlardı. Ebu Bekirleri, Osmanları, Abdurrahman bin Avf'ları misal veriyorlardı. Sahabeden de filanlar ve falanlar zengin değil mi diyorlardı. Sen o musun ki Ebu Bekir'i misal veriyorsun? Ya Salebe gibi olursan ne olacak? Osman'ı misal veriyorsun. Abdurrahman bin Avf'ı misal veriyorsun. Ebu Bekir ol, ondan sonra ne kadar zengin olursan ol. O musun ki onu örnek alıyorsun? Onun takvasını örnek al. Onun zühdünü örnek al. O böyle bir dünya sevgisi içerisinde değildi. Allah Azze ve Celle vermişti, kendisi istememişti. Zengince bir hayat da sürmüyordu. Hayatları meydandadır bunların. Hepsi zühd içinde yaşadılar. Her biri gerçek bir zahit idiler. Zengin olsalar da zengince bir hayat hiçbir zaman sürmediler. Fakirlerin hayatını sürdüler. Allah Azze ve Celle'den her şeyin hayırlısını istemek lazım. Kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bir kuluma zenginlik veririm çünkü ona fakirlik vermek onun dinini bozacaktır. Bazı kullarıma zenginlik veririm çünkü eğer onlara fakirlik verecek olsaydım onlar dayanamayacak kimselerdi o yüzden. bazı kullarıma da fakirlik veririm. Zenginlik vermem. Çünkü onlara zenginlik verseydim, onlar dayanamayacaklardı ve o zenginlik onların dinini ifsat edecekti. Allah bilmektedir. Kimi zenginlik bozar, kimi fakirlik bozar, Allah onu bilmektedir. Zenginliğin bozacağı insanı Allah zenginlik vermek istemez. Ama o kul ısrar eder, ısrar eder, ısrar eder ise ve Allah Azze ve Celle onun artık kalemini kırdıysa, adam olmayacağı belli ise, işte o zaman Allah onun isteklerini yerine getirir ve ona vermeye başlar. Daha fazla azgınlık yapmaya başlar. Malın en hayırlısı insana azgınlık yaptırmayacak kadar olandır. Orta halli olmak en güzelidir. Ne çok zengin olmak ne de çok fakir olmak. Çok zenginlik de insanın imanını götürebilir, çok fakirlik de. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten Allah'a sığınmış idi. İnsanın dinini bozacak kadar, Allah hakkında suizan yaptıracak kadar, isyan ettirecek kadar fakirlik. Allahümme inni euzu bike minel kufri vel fakir buyurur. Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım ey Rabbim. Küfürle fakirliği beraber zikretti Hazreti Peygamber. Küfürle fakirlik beraber zikredildi. Demek istedi ki fakirlik icabında bazı insanları küfre kadar da götürebilir. O yüzden Hazreti Peygamber küfürden ve fakirlikten Allah'a sığınıyordu. Bu ayette ise Allah Azze ve Celle fazla rızık vermenin insanların hayrına olmadığını, Allah'ın rahmeti gereğince Allah çok rızık vermediğini ifade ediyor. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanı kazansınlar diye Allah onlara çok rızık vermemektedir. Çok rızık verseydi ekseriyetle insanlar imtihanı kaybederdi. Allah'ın mülkü geniştir ve Allah zengindir. Ol dediği zaman oluyor, onun mülkünden bir şey eksilmiyor ki. O halde neden vermiyor? Mülkünden bir şey eksilmiyor ki. Şu anda insanlara verdiğinin 100 katını anında ol demesiyle olduruverir. İza kada emran fe innema yekulu leh kun fe yekun. Bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, oluverir. Yeryüzündeki rızıklar 100 katına çıksın der, aynı anda çıkıverir. Ve onun mülkünden bir şey eksilmez. Ol deyince olduruyor zaten. O halde neden vermiyor? İmtihan dünyası olduğu için, hem insanları denemek için, hem de onların azgınlaşmaması için. Bakın şöyle bir zengin mahallelerine ve zenginlere. Bakın şöyle. Kaç tane zengin muttakidir? Kaç tane zengin Allah'a yakındır? Kaç tane zengini o mal mülk Allah'a yaklaştırmıştır, şeytandan uzaklaştırmıştır? Neden zengin mahallelerinde cami azdır? Halbuki zengindirler. O mahallenin insanları çok daha rahat yaptırabilirler camileri. Ama fakir mahallelerinde cami daha çoktur. Halbuki fakirdirler. Evlerinde ekmekleri yok belki. Ama yine de camiyi yaparlar, bitirirler camileri. Ama zengin mahallelerine gidin, camiler çok seyrektir. Çünkü yaptırmazlar. Çünkü onların işleri çoktur, meşguliyetleri çoktur. Akıllarına ne ölüm gelmektedir ne de ahiret. Mal mülk onları meşgul etmektedir. İşte onun için Allah Azze ve Celle insanları bu meşguliyetten kurtarmak için onlara çok fazla mal mülk vermek istememektedir. Ve bu Allah'ın kullarına olan rahmetinden başka bir şey değildir. Allah isteseydi kullarına çok daha fazla indirirdim. Eğer indirmiş olsaydı la bagav fil ard velakin yunazilu bi kadar ma yasha. Allah isteseydi onlara çok verirdi, o zaman azarlardı, ama Allah istediği kadar yeryüzüne indirir. bir ölçü vardır, bir ölçüye göre indirmektedir, bir hesap vardır. Rastgele indirilmiyor, rastgele indirilmiyor hiçbir şey. Bundan 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene evvelki uzmanların konuşmalarına bakacak olursanız, o zamanlar diyorlardı ki 1950'ler gelince dünyadaki rızık insanlara yetmeyecek. 1920'lerde böyle söylüyorlardı. Rızık yetmez çünkü toprak sabit, dünya sabit ama insanlar çoğalıyor. O halde rızık yetmeyecektir diyorlardı. 1950'ler oldu. Rızık yetti de arttı bile. Sonra o zamankiler 2000'li yıllar gelince rızık yetmez dediler. Çünkü insanlar şu kadar milyar olacak. Kafalarına göre konuşuyorlardı. Hiçbir hesapları tutmadı. Şu kadar milyar olacak diyorlardı insanlar. O kadar da olmadı. Ve rızık yetmez diyorlardı. Ama bugün dünden çok daha fazla rızık yok mu dünyada? Bugün çok daha rahatlık ve bolluk yok mu dünyada? Bu hesaplamalarda Allah yok. Bunların hesabında Allah yok. Allah hesaba katmadan hesap yapıyorlar. Allah Azze ve Celle yeryüzüne rızık indirirken bir hesaba göre indiriyor. Ne kadar nefes alan varlık varsa ona göre indiriyor. Allah hesaba katmayanlar, kendileri nüfusa yön vermek isteyenler, nüfusu planlamaya kalkanlar, onların hesabında hiçbir zaman Allah olmadı. Dünya nüfusu 2 milyar iken bu kadar rahat değildi insanlar. Daha bizim çocukluğumuzda bile kışın domates bulamazdık. Şimdi kış yaz farkı var mı? Allah Azze ve Celle insanların nüfusunu arttırırken bir taraftan da onların rızıklarını arttırmaktadır. Dün bir dönüm tarladan 200 kilo, 300 kilo buğday alanlar bugün 2 ton buğday alabiliyorlar. Tarımı geliştiriyor Allah, insanlara ilim veriyor Allah. Bazı memleketlerde bu kadar fazla alınabiliyor. Tarımın geliştirildiği Hollanda gibi, İsrail gibi memleketlerde bu kadar alınabiliyor. 10 katına çıkabiliyor. Halbuki dünya nüfusu 10 katına çıkmamıştır. Dünya nüfusu 2 katına çıkmıştır. 3 katına çıkmıştır. Ama dünyaya indirilen rızık 10 katına, 20 katına, 50 katına çıkmıştır. Hani yetmeyecekti? Allah'ı hesaba katmayanların konuşması, nüfusu planlamak isteyenlerin iddiaları, hakikatte Müslümanların nüfusunu planlamak istemektedirler. Aileyi planlama adı altında nüfusu planlamak istiyorlar. Bakabileceğin kadar çocuk diyerek aile planlaması diyorlar adına, hakikatte nüfusu planlamak istemektedirler. Ve sanki Allah yok, sanki Allah bir hesaba göre indirmiyor, sanki rastgele iniyor. Kur'an yağmurun bile bir kadere göre, bir miktara göre, bir hesaba göre indirildiğini ifade eder. Allah onu bir kadere göre, bir malum kadere göre, belirlenmiş bir ölçüye göre indirir buyurur. Sizin böyle bir hesap yapmanız mümkün değil. O yüzden siz kendi işinize bakın, Allah'ın işine karışmayın. Nüfusu planlamaya kalkışmayın. Yeryüzünde ne kadar rızık gerekiyorsa Allah o kadar verecektir. İnsanlar kendi rızıklarından korkarak çocuklarını öldürüyorlar. Kur'an buyuruyor ki, fakirlik korkusuyla, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Bir hesaba göre iniyor. Ne çok fazla ne de az. Bir hesaba göre iniyor. Dünyanın bazı memleketlerinde rızık az ise bu diğer memleketlerinin emperyalist olmasından kaynaklanıyor. Allah'ın gönderdiği rızkın az olmasından değil. Dünyaya gereken rızık indirilmektedir.
Ama insanların azmaması için de çok fazla bolluk verilmemektedir. Çünkü bütün memleketlerde bolluk olduğunda insanlar azgınlık yapmaktadırlar. Bu bir gerçektir. Etrafınıza bakın, bunu göreceksiniz. Çünkü insanlar bolluk içinde oldukları zaman, onları meşgul eden malları, mülkleri çok olduğunda Allah'tan uzaklaşmaktadırlar. Ve ben yaptım, ben ettim demektedirler. Ben kazandım demektedir ve Allah'ı unutmaktadırlar. Aciz bir varlık olduğunu unutmaktadırlar. Spermden yaratıldıklarını unutmaktadırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle onları unut, onların kendi aziyetlerini unutmamaları için onlara çok vermemektedir. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, Allah bir miktara göre, bir ölçüye göre vermektedir. Kullarının iyiliğini düşündüğü için, Allah'ın mülkünden bir şey eksileceği için değil elbette ki. Bu Allah'ın rahmetinden başka bir şey değildir. İnnehu bi'ibadihi habirun basir. Allah muhakkak ki kullarından haberdardır ve onları görendir. Kullarının ne kadar ihtiyacı var, ondan haberdardır. Yeryüzünde ne kadar insan var, Allah haberdardır. Ne kadar rızık inmesi gerekiyor, Allah onu bilmektedir. Toprak evet çoğalmıyor ama toprağı ıslahı öğretiyor Allah. Nüfus arttıkça Allah Azze ve Celle işlenmeyen toprakları işleyebilmemiz için bize ilim veriyor. Teknolojide gelişmeler nasip ediyor. Teknoloji gelişiyor. Dün işleyemediğimiz toprakları işleyebilir hale geliyoruz. Dün 200 kilo aldığımızdan bugün 2 ton alır hale geliyoruz. Bizi Allah rızıklandıracağı için bize ilim de vermektedir. Ve o ilim ile, teknoloji ile insanlara gereken rızkı onlara indirmektedir. Çünkü Allah kullarını görmektedir ve kullarının sayısından haberdardır, kullarının ihtiyaçlarından haberdardır. O yüzden burada Allah'ın iki ismi, Habir ve Basir isimleri zikredilmiştir. Allah kullarından haberdardır. O halde Allah'ın haberdar olduğunu bilin, ona göre konuşun. Allah eğer şu kadar indiriyorsa kullarının durumunu bildiği için bu kadar indiriyor. Ve siz onun yaptığı hesaplamaları yapamazsınız. O halde dengeyi bozmaya kalkışmayın. Hiçbir meselede mizanı bozmayın. Bütün dünyada zenginlik olsun demeyin. Herkes zengin olsun da demeyin. Dengeyi bozmayın. Dengeyi bozarsanız siz kaybedersiniz. Dünyada da fitne fesat daha da fazlalaşır. Ahiretinizi de kaybedersiniz, dünyanızı da kaybedersiniz. Allah kullarının kalplerini bilendir. Kullarının ihtiyaçlarını görendir. Onların hallerinden haberdar olandır. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, İslam medeniyetini kurmayı bizlere nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.